Ayrım 4.
Havada bulut. Havada bulut. Sait Faik Abasıyanık. More bari güzel olsa. İşte güzel oldu. Şimdi Yorgiyamo sayende ben de gün göreceğim diyor anası. Sayesinde gün görecek. Bu ömrünce kendinden genç delikanlıları ayartıp gezmiş kadın 60'ından sonra nasıl bir ömür istiyor? Nasıl bir ömür acaba? Pırıl pırıl yağlı boya yastıklar, divan, halılar, çalar saat, kanepeler pembe olacak, yorganlar sarı, pijama ipekten. Eve gelen giden belli değil. Bir akşam bir büyük memurun geldiğini, öbür akşam şişman adamın bir masa hazırlattığını bir görse koca karı, taramayı eliyle bir yapsa, rakıyı yumruğuyla bir açsa. Üzülüyor ama üzüntüsü kızının esmer güzeli olmasına. Karıyı bazen de tutamak tutar gibi bir ana muhabbeti tutmadı da değil. Tuttu ama bu sefer dülger istemedi. Yok dedi, anasını istemem. Parasını ay be ay vereyim, odasında otursun. Başıma bela istemiyorum. Dünya güzeli olsa ben de aşktan çıldırsam o kadınla geçinemem. Kız, böyle ana bırakılamaz diye düşündü. Sahi bırakılamazdı. Ya dülgeri sevmezse, ya bir komşunun güzel çocuğuna, ya dülgerin bir arkadaşına göz koyuverirse işini kim kolaylaştıracak? Bu korkunç surette müsamahkar ana bırakılır mı? Bir ara yağmurlar öyle yağdı ki kulübeyi sular bastı. Kızcağızın bir yeni elbisesi vardı. Onu da sel alıp götürdü. O zaman saçları bir yantinli, ayakları iki parmak kalın lastik papuçlu, saçları moda üzere taranmış çocuklar Yorgiya'yı öylesine unuttular ki kız sanki dünyayı çırılçıplak görmüş gibi oldu. İlk defa çıplak erkek gören bir bakire korkusu duydu. Ana, ben daha hayat göreceğim diyemedi. Hayatı biliyordu. Adamı bir çalgılı meyhaneye götürüyor, rakı içiriyorlardı. İnsanın gözü erkeğe öyle candan bakarken, kendinden öylesine bir tatlı şey isterken görüyordu ki dayanamıyor, alsın gitsin, istediği bir şey mi sanki deyiveriyordu. Dülger de bu istediğini kızdan almamış değildi. Başkaları kendinden evvel almış olsalar bile, kız eğer kendisini sevseydi Dülger'e birçok şeyler daha bırakmış olacaklardı. Bu sefer komşu kızları, çirkin, koca bulamamış komşu kızları bu işe gülü gülü verdiler. Ama pek çirkin herif Yorgiyamo dediler. Kız direndi. Kısmetmiş dedi. Fayda vermediğini gören kızlar, doğru doğru Yorgiya kısmetmiş. Kısmetten fazlası olmaz. Hem daha sonra canım. İşte bu daha sonra yüzünden Yorgiya tekrar düşünmeye daldı. Dülger'in korkunç gözleri vardı. Ya onlar fırıl fırıl dönmeye başlar, akları kızarırsa? Bu ihtimal Yorgiya'yı pek korkuttu. Evlenmedi. Evet, sen küçükken, sonra canım. Ben küçükken bir gün eve su lazım oldu. Annem bana kovayı verdi, çeşmeye gittim. Dolapdere'deki çeşmeye. Hani biliyorsun ya, çeşme başı kalabalıktı. Dinliyordum. Aman ne laflar söylemiyorlardı. Türkçe biliyordum ama lakırdıları anlamıyordum ki. 9 yaşındaydım o zaman. Biri ötekine namussuz diyordu. Öteki sensin namussuz diye karşılık veriyordu. Namus üzerine ben çok düşünmüşüm. Biz Rumca namusa tini deriz. Çeşme başında şöyle konuşuyorlardı. Senin alnının damarı çoktan patlamış kızım. Patlasan da çatlasan da Hüseyin benimdir. Hüseyin'in senin olsun gözüm yok kızım, bana bir erkek yeter. Sana mı? Yeter mi? Allah'ım güleyim bari. Bir erkek yetermiş. Kızım sen 5-10 erkekle doyar mısın? Ben de erkeğin ekmek, et, pirinç, un gibi bir şey olup olmadığını düşünüyordum. Doymak diyorlardı canım. O sırada bir bekçi geldi. Kadınlar ayıp ediyorsunuz. Ona sen sus dediler. O da onlara bağırdı. Namussuz orospular. İşte o zaman namusun ne demek olduğunu anlasaydın. Kim anlattı ki namusu anlayayım? İnsanın damarında şeytan gezinmeye başladı mı, başlıyorlar namustan bahsetmeye. Artık o şeytan gezinen mahluk namus dinler mi? Şeytan da paradır beyim, para. Sonra sıra bana geldi. Ben de kovama suyu doldurdum. Kovayı yere bırakmış, şimdi büsbütün kavgayı azıtmış kadınları dinlemeye hazırlanırken bir aralık kovamın içine baktım ki aman ya Rabbi, suyun içinde bir beyaz bulut yüzmüyor mu? Ne sevindim. Ahmet bilemezsin ne sevindim. Deliler gibi oldum. Çocukluk değil mi? Kovayı koşa koşa eve götürüyordum. Koşa koşa mama mama diye haykırıyordum. Mama mama. Karşımızdaki kömürcü Hristo siyah sürmeli kırmızı gözleriyle sokağa fırladı. 9 yaşındaki çocuk bacaklarıma bakarak söylendi. Ne oldu kara kız, ne oldu? Sen karışma dedim. Hiçbir şey olmadı, sana ne? Bu herifi sevmezdim. Sonra pişman oldum. Ona da hazinemden bahsetmesem bir şeyler kaybedecek gibiydim. Götürüyorum. Havadaki bulutu kovama doldurdum. Götürüyorum. Kömürcü Hristo evvela bir şey anlamadı. Şaşkın şaşkın bu sefer yüzüme baktı. Ne bulutu kızım? Bayağı bulut. Yüz yuvarlak, bembeyaz bir bulut. Şimdi anlamıştı artık. Çocukluk geçirmeyen var mı? Kim bilir, belki o da bir gün kova ile evine bir güneş götürmüştü. Sizin evden içeriye o bulut girmeyecek. Vay dedim. Ya sen görürsün bak. Haykırdım. Mama, mama. Bulut suda sallanıyordu ama hala oradaydı. Görüyordum onu. Kulübeden içeriye deli gibi girdim. Anam çamaşır teknesinden ellerini çıkarıp şaşkın şaşkın bana baktı. Ben kulübemizin tek odasının ortasına iki elimle sıkı sıkı kavradığım kovayı bıraktım. Bulut anam dedim, bulut. Annem aptallaşmıştı. Hani nerede? Eğilip ikimiz de kovaya baktık. Tavanın is bağlamış saçlarından su simsiyah kesilmişti. Saatlerce beni susturamadılar. Bulut'u evine götüremediğine hala üzülür mü yorgiyam diye yüzüne bakardım. Evet, hala üzülürdü. Ah, kapının önünde şık bey çocukları geceleri sana ıslık çalmasalar, yanaklarından öpmeseler, seni kovama koysam da evime bulut gibi götürsem. Kulübenin penceresinden sokağa bakardım. Vangelistra Kilisesi'nin çan kulesi görünür. Bakkal Niko ismindeki tahsili acayip adam, karısı Evdoksiya, polis Hasan Efendi, podesüet ayakkabılı, saçları parlak bir delikanlı geçerdi. Birdenbire kömürcü Hristo dükkanından fırlar. Kovada bulut götürülmez efendi, der gibi suratıma bakardı. Köpekli adam okumasını bitirdi. Şunları anlattı. Ben çok yalnız yaşıyordum. Yorgia'yı sarhoş olduğum bir gece evvelce tanıdığım bir kız tanıttı. Gizlice bana, vallahi bu akşam ilk sana getiriyorum. Fabrikada çalışıyordu. 15 gündür çalışmıyor. Bugün kandırabildim. Daha kıza dikkat et, demişti. Karidesçinin evine gittik. Sonraları her hafta oraya giderdik. Benim öğrendiğime göre Yorgia bir anasıyla yaşıyormuş. 15 gün evveline kadar çalışıyormuş. Birçok korte yapmış. Yapmış ama benim gibi yaşlı adamlara ilk defa geliyormuş. Yani açıkçası beğenmediği, para için geldiği ilk adam benmişim. 35 yaşındaydım. İhtiyar mıydım beyefendi? Benden başka bir yaşlıya, hatta gence gitmemesi için elimden ne gelirse yapmaya karar verdim. Birdenbire her şeyi hoşuma gitmişti. Ama ben onun birdenbire hoşuna gitmemiştim. Ağır ağır hoşuna gider miyim acaba? Buraları düşünmedim. Düşünmedim, hemen o gece ona aşık oldum. Aşık olup olmadığımı da iyi bilmiyorum. O sıralarda yazmış olduğum şu hikayemi dinlemek lütfunda bulunursanız. Büyük hülyalar kuralım. Öyle hayaller kurardı ki, hakikat olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Kendi kendine derdi ki, bu kurduklarım hakikat yapmak için insanların biraz daha iyi olması yetmez mi? İlk görünüşte hakkı var gibiydi. Evet, adeta hakkı vardı. İstediği sanki neydi nihayet? Geceleri uyuyamıyor, düşünüyordu. Şimdi çocukluğunda kurduğu hülyaları kurmuyordu artık. O çocukken bir çiftlik sahibi olmak isterdi. Tavukları, kazları, ördekleri, bir de tavus kuşu isterdi. İnekleri, buzağları, içine yaban ördekleri dolan gölümsü bataklığıyla, çitilerine doldurulmuş mısır başaklarıyla, yanık yüzlü çoban çocuklarıyla bir çiftlik. Çiftliğin az ilerisinden bir nehir geçerdi. Bir tepeden bu nehrin güneş içinde kıvrıldığını, bir yerde kaybolup öteden tekrar bütün genişliği, pırıltısı, haşmetiyle geçtiğini bir at üstünde seyrederdi. Sonra bir dananın kendi yağıyla bir kazığın üstünde kızartıldığını, bir adamın köy havaları söylediğini, güzel bir delikanlı ile kara beyaz dişli tatlı bir kızın düğünlerini görürdü. Böyle bir çiftliğe çocukluğunda çok mu davetliydi? Burasını unutmuştu. Daha büyüyünce bu, hemen hemen bir arazi sahibi, hemen hemen bir ağa, bir bey olma arzusu ondan geçip gitmişti. Şimdi kasabadaki küçücük evlerinde tavukları, piliçleri bir pencere önünde uzun uzun seyretmekten hoşlanmaz olmuştu. Şimdi yine yatağa yatınca uyumadan evvel hülya kuruyordu. Kuruyordu ama bir bakkal dükkanı açmak isterdi. Bu dükkan yol kenarında bir bakkal dükkanıydı. Şehirden hariçteydi, şose boyunda. Köylüler kıl torbaların, patlak çuvalların içinde peynirler, cevizler, mısırlar, yumurtalar getirir, o ellerini sokar bakar. Şehre kadar gitmenize lüzum yok derdi. Ben alırım. Benim verdiğim fiyatı da kimse veremez şehirde. Çoğu muhakkak şehre inmek, piyasayı öğrenmek isterdi. Çok defa da saf bir kadıncağız, bu da sana nasipmiş deyiverirdi. Al, sen de kazan. Allah senin ekmeğini de bizim yüzümüzden halk etmiş. Ekseriya ucuza kapatırdı. Böyle bir dükkan onun akrabalarından birinindi galiba. Liseye girdiği zaman bu hülyaları çoktan unutmuştu. Ara sıra o çiftlik beyi olmak arzusunu hatırlardı. ama şairane bir şekilde hatırlardı. Ovaya nazır kütüphaneli, çini sobalı, üç tarafı cam kapılı bir odada oturur, sabah sis içindeki ovaya karşı yazı yazardı. Alabildiğine ufka kadar onundu. Herkese iyilik yapıyordu. Gençleri birbirleriyle evlendirir, 40 gün süren düğünler yapardı. Çepçevre etrafında fukara namına kimse yoktu. Çiftlik güzel, sıhhatli yapılar ve insanlarla doluydu. Ama şose başı bakkal dükkanını öylesine unutmuştu ki, hayatının bir devresinde uyumadan evvel gördüğü bu kötü rüyayı hatırlamamak çok ister, hatırlamazdı da. Şimdi artık mektep arkadaşlarının bir tanesine göz koyuyor, onu bütün arkadaşlarından daha çok sevmek, onun için fedakarlıklar etmek, onu da kendini de fedakarlıklar yaptıracak şekilde sevdirtmek, böylece muhayyel olmayan iyi, güzel yüzlü arkadaşla tam bir dost olmak istiyordu. Çiftlik işine, bakkallığa yalnız özenmiş olduğu halde bu dostluk arzusunu bir de oluş haline getirmek istemişti. İşte o zaman hakikatle karşı karşıya geliverdi. Hakikat insanlarda ve onlarla olacak münasebetlerdeydi. Dost olmak istediği arkadaşı bir müddet sonra onun sırasının yanında yer almış, hemen hemen her şey hakikat gibi olmuşken bir akşamüstü sırasının içinden bir pergel, bir gece mütalasında bir defteri, bir teneffüs esnasında kol saati kaybolmuştu. Bunlara da sesini çıkaramamış, bir türlü dostunun bunları aşırdığına tamamen inanamamıştı. Fakat öteki, bütün bunları bir zaaf sayarak bu sefer ondan borç para almış, ödememiş, cebinden mendilini, yakasından rozetini göz göre göre almıştı. Ona bunlar da vız gelmişti. Bir gün onun tarafından gelen bir iftiraya uğradı. Arkadaşı bir yazılı imtihanda, dizindeki kitaba baka baka yazarken, hocanın şüphelenip kendi taraflarına geldiği bir sırada kitabı onun dizlerine kaydırıvermişti. Sıfır almıştı. Buna da fazla içerlemedi. Yine beraberlerdi ya. Bazen hakikaten bir dost gibi oluveriyordu ya arkadaşı. Hiç olmazsa yalnız değildi. İçine akşamüstü bir gariplik bastığı zaman yüzüne bakacak, lakırdı söyleyecek, iyilik yapacak, teneffüste kol kola gezecek birisi vardı ya. Fakat biraz aklı başına gelir gibi olmuştu. Borç para vermiyordu. Gözünü kilitlemeden bir yere gitmiyordu. İşte o zaman en büyük ihaneti gördü. Sıra arkadaşı onu bırakıp başka birisinin yanına gitti. Darülfünun'a girdiği zaman bütün hülyası bir hoca, bir alim olmaktan ziyade inanmazsınız bir kahveci dükkanı açmaktı. İstanbul'un tenha bir semtinde üç kestane ağacının ortasında bir kahve hatırlıyordu. Güzel, haşarı bir çırak ciyak ciyak bağırırdı. Orada imtihanları hazırlanırlardı. Kestane ağaçları hışırdar, çırak haykırır, bir müteakit esner, bir minare boylu boyunca omuzlarına yaslanırdı. Bunlar dört sıra kahveydi. Ortadaki boştu. Üstünde kiralık levhası asılıydı. Gece yatağında bir dersin boşluğunu, kıymetsizliğini anladığı zaman ertesi gün gelir, kahve hala kiralık mıdır diye bakardı. Ona Darülfünun'da Uygurca öğretmeye kalkmışlardı. İçine fenalıklar basardı. Fransızcayı öğretemezler, Uygurca öğretmeye kalkarlar. Uygurca öğrenmeye bir türlü de becerememeye başladığı bir gün, burada bir mahalle köpeğinin yanında küçük çırağın karşısında ağlamıştı. Çırak, İmtihanı veremedin galiba ağabey demişti. Veremedim İdris demiş, sonra gözlerini o kiralık kahveye çevirerek ilave etmişti. Ben de bir kahve mi açsam ne yapsam? İdris, sana çırak olurum abi diye atılmıştı. O akşam ne güzel uyumuştu. Sabahleyin İdris'i dükkanı açmış bulmuştu. Geldin mi abi demişti. Sana bir kahve pişireyim mi? Sifta ettin mi diye sormuştu. İdris, yok demişti. Öyleyse bırak, benden başlamayalım, uğursuzum. İdris bardaklar fincanlarla birlikte şıngır şıngır gülmüştü. İşte şimdi de bir kız seviyordu. Artık kahvede açamazdı. Şimdi oturup yazılar yazıyordu. Bir halt karıştıramazdı. Ayda yılda bir iki dostunun okuyacağı şeyler yazmaktan başka. İşte şimdi bir kız seviyordu. Günlerdir konuşuyorlardı. 5-10 parası vardı. Bu paranın hatırı için kızın ona yapmadığı kalmıyordu. Bazen seviyorum seni diyor, her taraf donanıyordu. Bazen senin nereni seveceğim diyordu. Aynaya bakıyor, bir türlü sevilecek bir yerini bulamıyordu. Hadi içindeki şehirde bütün bayraklar iniyor, bir karartmadır başlıyordu. Bir hafta gelip nişanlanalım diyordu. Haftaya bir bahaneyle onu aldatıyor, ayrılacak gibi olsa kıskançlığını tahrik ediyor, eskisinden bin misli fazla sevmeye başlıyordu. Koparıp koparıp tazelenen, oynanan bir şey, bir yılan kuyruğu, bir ağın içinde çırpınıp duruyordu.
Ayrım sonu.